Ayrım 38, sayfa 520. Bankadan çıkıp hemen karşıdaki kafeye girdiler. Kapıda karşılayan garsonun gösterdiği yere oturdular. Vasken kahve söyledi, doktor papatya çayı. Garson yazıp gidince gözlüklerini takıp elindeki gazetelere bakmaya başladı Vasken. Doktorun içinde bulanık duygular gizlenir olmuştu gene, güveniyordu bu adama. Kendine güvenmiyor musun? Güveniyorum da pürüzlü bir yanım mı ortaya çıktı benim nedir? Pürüzlü yanı olmayan var mı? Esme pürüzlü değil mi? Barda oturan kıza takıldı gözü. Esme'ye benzetti birden. Ürperir gibi oldu. Hangi yanı benziyor Esme'ye? Hiçbir yanı. Ben paranoyak mıyım Vasken? Eğilip gözlüklerinin üzerinden baktı Vasken. Garson getirdiği kahveleri masaya bırakırken doğrulup dikti gözlerini doktora. Nereden çıktı bu şimdi? Kısa küt parmaklarıyla kırçıl sakallarını karıştırdı ağırdan. Doğru olanı yapıyorsun. ''Bana bakma dacık, yıllar yılı en gergin günlerde doğuya batıya girip çıkarken sürekli uyarırlardı bizi. Uyanık olmaya çalışırdık ya, önce işi yapmaktı sorun. Yıllar oldu, kanıksayıp gevşiyor mu ne buralarda insan? Türkiye'de olsam ben de senin gibi davranırdım belki de, ne bileyim. Kahvemi soğutturma bana.'' Çayını yudumlarken duyduklarını yeniden algılıyor gibiydi doktor. Burada böyle şey olmaz demiyordu Vasken, kanıksamış. Onun asıl sorunu işin yapılması. Doğru, sen başka türlü mü düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünmesen de bütün ağırlığıyla gelip üstüne çöküyor sonunda. Kendi kendine yenik düşüyorsun yani. Başka bir şey var demek. Ne? Önlem derken kaçıyorsun. Aptalca söz. Öyle mi diyorsun? Daha bir şey dediğim yok. Bir an daldı gene, kafasındaki bulutu bir çabayla dağıtmaya çalıştıkça gerçekler de aranıp ağırdan ışımaya başlamıştı içinde. Sonunda kaçıyordu işte. Tutunduklarını bırakıp karanlık bir yamaçtan kuytulara kaymaya başlamıştı. Yaşamı boyu öğrenip içine sindirerek savundukları, susuz bırakılmış çiçekler gibi solmayı bekleşiyordu içinde. İrkildi. Onları yitirirse ne gücü kalırdı ki? Esme'yi anlatabilir miydi bunu? Soğuk yeşil gözleri üstüne dikilmiş gibiydi Esme'nin. Üşüdü. Kendinle barışık olduğun için sevdim seni diyordu Esme. Çelik, alaşımlı göz bebekleriyle. Çıkarıp izordil aldı dilinin altına. Yavaştan toparlanıp durulmaya çalıştı. Son yudumunu aldı, fincanı bıraktı masaya. Vasken de bitirmişti kahvesini. Doğruldu doktor. Kalkalım. Daha oturabiliriz. Gidiyoruz. Yapmayacağız bu değişikliği. Vasken bir şeyler diyecek oldu, dinlemeden yürüdü doktor. O da kalktı, garsona parayı ödedi. Önde doktor çıktılar kafeden, yan yana sessiz yürüyorlardı. Bir ara Savoy'un altındaki çiçekçiye göz attı doktor, birileri gelip geçiyordu. Yanında suskun yürüyen Vasken'e baktı. ''Bağışla beni Vasken, korkak damgası ağır bir şey bu yaşta.'' ''Kim vuracak damgayı?'' ''Kendim.'' Bir şeyler diyecek oldu Vasken, kapatıp sustu. Durakta tramvaya binip arabayı park ettikleri sokakta indiler. Sessizliği arabada bozdu Vasken. Bizim kafeye uğrayalım, süs binderi, ortağa göreyim bir, sonra bir yerlere gideriz istersen. Ses çıkarmadı doktor. Kısa yolculuktan sonra bir ara sokaktaki kafenin önünde arabayı bağlayıp salona girdiklerinde ayılır gibi oldu. Tombalak yüzlü süs binder tezgahın arkasından çıkıp güler yüzle karşıladı. Konuşmaların uğultusu çökmüş, büyüyecek salon dolu gibiydi. İki garson kız, çoğu genç kızların, oğlanların gülüşüp söyleşikleri masalar arasında koşturup duruyorlardı. Çeşitli yaşta halktan birileri de vardı masalarda. Doktoru tezgaha yakın köşedeki, üstünde gazeteler, dergiler bulunan bir masaya oturttular. Süs binder sıcak bir yakınlıkla içecek yiyecek sordu. Sağ olsundu, almayacaktı doktor. Mutfak yanına dalan Vasken döndü bir süre sonra. Vergi işi için muhasebeciye gideceklerdi ortağıyla. Kioska da uğraması gerekiyordu. Uzarsa sıkılır mıydı burada? İsterse onu? Sıkılmazdı doktor, burada bekleyecekti. Vasken gidince gazetelere, dergilere daldı. Sıkılmış gibi doğrulunca giren çıkanlarla değişip duran salonu gözlemeye başladı. Bir şeyin de ayrımına varmaya başladı yavaştan. Böyle devinim içinde akıp giden değişken ortamda, çevreye karşı bugünkü aldırmaz görünümünden başka ne tutum takınabilirdi Vasken? İşimize bakalım diyor. Yıllardır yinelediği temel ilkesi o. İşini bırakıp da bu giden gelen insan seline kafayı takarak fırttırsın mıydı adam? Şu pencere dibindeki masada oturanlardan hangisi sabah kafasını taktığı heriften daha tipsiz değildi? Çeşitli diller, Almanca, İngilizce, Fransızca, Türkçe, Kürtçe, İtalyanca, başka ne diller vardı kim bilir, karmaşık basık bir uğultu tavanı oluşturmuş gibiydi salonda. Kapıdan giren birine baktı. Sabahki herif diyecekti biraz sıksa. Gülecek oldu. Öğlene doğru geldi Vasken. Şimdi Emrah dacık, yemeğe dışarılara mı gidelim? Bizim aşçıbaşı Frau Lindenweg tavuklu peynirli makarna mı yapsın bize? Kendi buluşu. Orada yiyeceklerdi. Ortak da oturdu masalarına. Gözlerinin içi maviş maviş gülen yaşlıca Madame Lindenweg'in getirip tabaklara, övünür gibi kendi eliyle dağıttığı özel soslu makarna gerçekten nefisti. Yemekten sonra doktorun sağ olun derken övgülü sözler etmesi sevindirmişti adamı. Vasken kahvesini içince kalktılar. Çıkarlarken soruyordu Vasken. Biraz uzanmak istersen eve gidelim ya da doğruca dağa çıkarız. Yukarıda dinlenirsin. Of sana bugün de yok. Akşama rakılı bir şölen verelim dağda kendimize. Ne dersin? Ne desindi doktor? Orada ya da burada Esme'nin yokluğu dışında her şey güzeldi. Hiçbir şey güzel değildi. Kentten çıkarlarken bir ara sokaktaki Türk marketi önünde durdu Vasken. Doktoru arabada bıraktı, içeri girip dolu torbalarla döndü bir süre sonra. Şoför yerinden çıkıp arkaya geçmişti doktor, dinlenmek istiyordu biraz. Kaykılıp yayılarak uzandı arka koltuğa, kapattı gözlerini. Beatenberg'i geçip dağa vurunca ara sıra gözlerini aralayarak devinim içinde değişip duran güzel çevreye daldı. Tek tük sözcüklerden öte konuşmadılar yol boyu. Eve geldiklerinde de yattı hemen. Altıyı geçiyordu uyandığında. Dört dörtlük bir uyku çıkarmıştı doğrusu. Gerginlikten kurtulup gevşemiş gibiydi. Banyoya girip güzel bir duş yaptı, giyinip geçti salona. Vasken mutfaktaydı. İyi uyudun. Yardım ister misin? Ayağıma dolanma yeter. Çık biraz dolaş istersen. Çevrenin en güzel saati. Çıktı. Uzayıp giden yol kıyısında koya, göle, çevreyi kuşatmış ormanlara, renk cümbüşüne batmış tepesi karlı karşı dağlara bakarak ağır ağır yürürken, ciğerlerine çektiği tertemiz havayla dipdiri duyumsuyordu kendini. Hastalıktan bir gün önce de böyle olmasaydım, bu sinsi korkunun ne işi vardı içinde? Eve döndüğünde, tam vaktinde geldin Vasken dedi. Geç balkona otur bakalım. Balkona kurulmuş peynirler, zeytinler, yeşil otlar, salatalarla dolu masa zevkle döşenlenmişti. Vasken'in mutfaktan bir dolu tepsi getirdiği, zeytinyağlı, haşlanmış sebze ağırlıklı yiyeceklerle iyice donanmıştı masa. Karşılıklı oturdular. Sulandırdıkları rakı kadehlerini çın diye dokundurup ilk yudumlarını aldılar. Koltuğuna yaslanıp o sinsi alaylı gülücüğüyle bakmaya başladı Vasken. ''Beni Asala için izlediler bir süre, biliyor musun?'' ''Nereden bileyim?'' Kevork vardı burada, bir Ermeni terzi. Şimdi Amerika'da. O söyledi. MIT'ten özel kişiler gelmiş buraya beni gözleyip izlemek için. Kevork nereden biliyor? Babası dedesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e hep devletle gizli ilişkide. İstanbullu bir Ermeni aileymiş bunlar. Ofsana'nın uzaktan akrabası. Biraz da çekinerek sol olduğunu söylüyordu. O yüzden ayrılmış Türkiye'den. Okuyan bir adamdı. Amerika'ya gideceğine yakın 3 yıl falan oluyor. Bir gece içtik birlikte. Masada açtı korkak arka. Yalvardı bana bir yerde ağzımdan kaçırmayayım diye. Dediği bir şey çıkaramamış, bırakmışlar. Bakma öyle dediklerine, kendini kolla diyordu. Kolladın mı? Kolladım, 4 korumacı tuttum. Alaylı gülüyordu. Bir sürü kişi çevrede dacı, kim nedir nasıl bileceksin? Herifler izlermiş beni, ruhum duymadı. Nereden bağladılar anlamadım ki, ne gördüm ne kimseyi tanırım. Asalayla ne ilgim olabilir benim? Belki de Kevork uydurdu, ne bileyim, güvenemezsin ki. Önce bir tedirginlik duydum. Gözüm sağda solda. Baktım olacak şey değil. Kapan evine, çıkma bir yere. İttim bir yana. Ermenilik güdeceksin. Bizim aslanlar da uyuyacak. Sen ne sandındı bizi Gavuroğlu? Beni bağlıyorlar mı Asala'ya? Gülüyordu Vasken. Alaylı bir sessizlik içinde içkilerini yudumlayıp bir şeyler atıştırıyorlardı ağırdan. Bankadaki değişiklik işleminden vazgeçmekle iyi ettiğini düşündü doktor. Bir sürü bela başında adamın. Bir de ben yüklenecektim. Ne değişti ki? Gene bela var başında. Üstümdekini yıkmadım, mutluyum. Nasıl anlayışlıdır? Tek bir sözcük çıkmadı ağzından. 3. kadehi içiyordu ki gözleri doktora takılmış gibi baktı bir süre. Benim anacığım Ermeniydi biliyorsun diye aldı. Babam yobaz bir Şafi Kürdüydü. Önceki 2 karısından ilki kaçmış, ikincisi kuyuya atmış kendini. Belki de o itmiştir. 40'ında filanken Müslüman ettim deyip 14 yaşında eve kapatmış anamı. Anasını, babasını, kardeşlerini, soyunu sopunu kesmişler köyde. Yapanların içinde babam da var. Büyük abisi kaçıp dağda haydutlara katılmış anacığımın. Ermeni çetelerine yani. Vurmuşlar onu da. Vasken onun adı biliyorsun. Benimki Vakkas'tı. Çocukluğumda kök salıp yıllar içinde büyüyen bir tiksinti duymuşumdur babam denen herife. Ağzından Ermenice bir söz çıksa acımasızca döverdi anacığımı. 5 yaşıma kadar çişimi tutamadım ben. Kız kardeşim vardı, öldü yaşını doldurmadan. Annem bir gün ninni söylüyor, ürkek, titrek, yanık sesiyle ağırdan. Hiç o saatlerde evde olmaz. Canavar gibi daldı odaya herif. Sille tekme nasıl dövüyor anamı. Korkudan ağlayınca bir tekmede eşiğe fırlattı beni de. Kudurmuş gibi de bağırıyor pezevenk. Ermeni ninnisiyle mi uyutacaksın kızı kaltak? Ben o günler Ermenisini, Kürtünü bildiğim yok. Ermenice ninniymiş annemin söylediği. Dalgın suskun kaldı bir süre. Biliyor musun dacık, o Ermenice ninniyi yıllar sonra öğrendiğim anda kulağımda anacığımın o ürkek yanık sesiyle gelip oturdu içime. Hiç ama hiç çıkmaz oradan. İçimden söylerim canım çok sıkkınsa. Suskun baktı bir süre, mırıldanır gibi ağırdan alıp söylemeye başladı ninniyi. Önce yadırgayacak oldu doktor. Öyle içten, öyle duygulu söylüyordu ki Vasken, biraz sonra ağır ağır kuşatan sıcak ezgisiyle ninni uzayıp gittikçe, kulağına ham, kaba, anlamsız sesler gibi gelen Ermenice'yi anlamaya, bebeğini kucağında tutan bir ananın yüreğindeki ateşi duymaya başlamıştı sanki. Çekinerek baktı doktor, göz pınarları nemliydi Vasken'in. Duygulu olduğunu biliyordu, şaşırdı gene de. Ninni bitince bir süre dalgın kaldı Vasken. Ermenicesi şu ninninin. Guir Gurungneri Suk Ushivanov, Mersev Yerginkov Yeganu Antsan, Ahber Nerlerum Nırak Guratsan, Dulac Milinir Yes Şadem Latser, Ulung Emşarel Gabel Orotskit, Çar Açkeri Temmer Çar Düşmanin, Knir U Acir Şud Arabalik, Dulac Milinir Yes Şadem Latser. Şimdi de Türkçesini dinle dacık. Yaslı şivenli kör turnalar gelip geçti kara göklerimizden. Ah bizim dağlarımızda körelip gittiler. Sen ağlama, ben çok ağlamışım. Kem gözlerine karşı düşmanların boncuk dizip beşiğine bağlamışım. Uyu da büyü, tezden büyü yavrum. Sen ağlama, ben çok ağlamışım. Gözleri nemlenecek gibi olmuştu doktorun da. Vasken aldı gene. Anamla babamın kar yolalarının üstünde yan duvarda kılıf içinde bir Kur'an asılı dururdu. Annem öldükten sonra açıp bakarlar ki Kur'an değil, İncil var içinde. Herif oynattı. Müslüman mezarlığında yatırmam bu kaltağı diye sancılı it gibi dolanıp duruyor. Çıkarıp kurda kuşa atacakmış ölüsünü. Annesinin gizliden attığı kazıkla ölç alması mutluluk vermiş gibiydi Vasken'e. Acı da olsa gülümsüyordu. Çıkardılar mı mezardan? Caiz değil demiş hocalar, İncil'i annemin koyduğunun kanıtlanması gerekirmiş. Kimse tanıklığa yanaşmamış. Küçük halam da karşıydı babama, o da dikildi önüne. Beni yanına alıp büyüten de o halam. Cadaloz ama çok iyi yürekli bir kadındı, çocuklarından ayırmadı beni. Babama kalaydım, yok olup giderdim. Hadi içelim dacık. Doktor ikinci kadehteydi, Vasken dördüncüyü kaldırıyordu. Dili iyice açılmıştı. Ermeni olacağım deyince gece boyu tartıştık seninle dacık. Anımsıyorsundur, şaşırdın. Şoven damarı çıktı ortaya dedim belki de. Komünistliğimden de kuşku duymuşsundur. Komünistliğinden kuşku duysam şaşırmazdım. Gerçek nedeni anlatsaydım ondan da kuşku duyardın. Bir duradı. Şimdi dinle de gül. Kararmış bakışlarını doktora dikip öylece baktı bir süre. Paris'te Narcianlar'da kalıyorum. Birkaç günlüğüne Lyon'a gitti onlar. Yalnızım evde. Bir sendika kongresinden gelmişim geç saatte, çok yorgunum. Yattım, düşte annemi gördüm o gece. Ak giysileri içinde melek gibi gülerek bana doğru geliyordu. Hep poşulu olan başı açıktı, upuzun kara saçları omuzlarından aşağı sarkıyordu. Gelip durdu karşımda, ta gözlerimin içine gülerek baktı bir süre. Başımı ellerinin arasına aldı, öpücük koydu iki yanağıma. Ermenice bir şeyler söylüyordu, kulağım sonradan aldı, ninniydi. Demin söylediğim ninni. Bir duraladı anneciğim, yüzü karardı gibi. Kürtçe bir şeyler söylemeye başladı. Sesi o kadar sönüktü ki güçlükle çıkabiliyordum. Benim güzel oğlumsun diyordu. Vaskenimsin, bırakma beni. Ölürüm benim güzel oğlum, Vaskenim, ölürüm. Birden karıştı her şey. Kapkara dumanlı alevler içinde korkunç bir yangın. Bağırıyorum, sesim çıkmıyor. Uyandım. Kan tere batmıştım. Doğruldu Vasken. Yüzünde, gözlerinde bir kara bulut geziniyor gibiydi. O geceyi yaşıyordu sanki. Ne yaptım biliyor musun dacık? Ağladım. Önce gözlerim doldu. Tutmaya çalıştım, yapamadım. Bıraktım kendimi. İçimi çeke çeke ağladım. Koskoca adam. Utanarak ağladım hem de. Hiç kaçırmadan doktora diktiği gözleri dolmuştu. Doldu dolacaktı doktorun gözleri de. Suskun kaldılar bir süre. Günlerce kurtaramadım kendimi bu düşün etkisinden. Geçmişin karanlığından birer ikişer çıkan çocukluk anılarım da peşimde gibiydi her an. Babamın anneciğimi ninni söylerken canavarca dövdüğü gün, kafasına keseri fırlatınca annemin omuz başından kan akışı, neler neler. Bir de neyi anımsadım biliyor musun? Anacığımın beni korka korka, oğlum vaskenim diye sevmesini. Böyle bir olayı gerçekten yaşamış mıydım yoksa düşün etkisiyle kurmacaya mı kapıldım? Çok düşündüm sonraları. Annemin başımı göğsüne dayayıp saçlarımı okşaması, yüzümü çevirip gözlerimin içine o parıltılı zeytin karası gözleriyle ürkek gülümser bakarak oğlum, vaskenim demesi geçmişte yaşadığım en gerçek olaydı sanki. Artık içki verme dacık, korkuyorum iyice esrik olacağım. Son yudumunu içtiği kadehini masaya bırakıp aldı gene. Ben kolay kolay komünist olmadım, kendimi tam mutlu duyumsadım olunca da. Uzun yıllar içinden bir türlü çıkamadım, çelişkiler batağından kurtulmuş gibiydim komünist olunca. Babama duyduğum tiksinti geçmemişti ama tüm canavarlıklara iğrenerek bakışım doğru temele dayanıyordu artık. Din, mezhep, cins, ırk, ulus ayrımcılığının nasıl aptalca pislik olduğunun bilincindeydim. Yüreğimin bütünüyle tüm gücümle ezilenlerden yanaydım. Çocuk gözlerimin önünde ezim ezim ezilen anacığım da vaskenim diyordu. Kollarında görmek istiyordu beni. Vakkas olmasam da vasken olsam ne yitirecektim inandıklarımdan? Din mi değiştirecektim? Gene de aylarca çözümsüz dolaşıp durduktan sonra karar verdim. Babamın vakkası değil, anacığımın vaskeni olmak, komünist bana daha çok yakışırdı. Uzun bir uğraştan çıkmış gibi doğrulup ağır ağır soluğunu boşalttı vasken. İşte böyle dacık dedi. Çünkü sünnetli vaftiz edilmemiş kiliseye gitmez, haça puta tapmaz, komünist Ermeni gavuru nasıl olunur gör. Şimdi de alay et benimle istersen. Gülümsüyordu vasken, masaya çöken hüzün dağılmış gibiydi. Şu kırçıl sakallı şahin bakışlı gözleri alaylı ışıyan, özentisiz alçak gönüllü adama, doktorun içinden duyduğu yakınlık da, geçmişteki gizemle kararmış bir dönemi aşmanın gevşemesi içinde serpilip, daha derinlere kök salmaya başlamıştı sanki. Küllü şeyin yurceu ila aslihi, sen de aslına döndün demek kılıç artığı Ermeni gavuru. Kendi düşen ağlamaz, ne mutlu Türk'üm diyemeyeceksin artık. Güldü vasken. Ne mutlu Ermeniyim diyeceğim, kötü mü? Her şeyi bizden gördünüz, tiyatroyu biz öğrettik. Gazeteciliği, müziği, batılı siyasal düşünce akımlarını bizden öğrendiniz. Çoğu Alaturka yapıtların yitip gitmesini Hamparsum notası kurtardı. Ermeni mimarlığı olmasa ne Bizans mimarlığı olurdu ne de senin Sinan'ın. O da Ermeni ya, palavranızdan geçilmiyor. Bir alfabeniz bile olmamış, Orhun alfabesi dediğin koyunlara vurulan damga gibi bir şey. O da 400 yıl da sonra bizimkinden. Bizim alfabe 1700 yıllık doktor amca. Ama azılı çıktın, artifisyel Ermeni. Artifisyel mi? Senin has Ermeni dediğim benden daha mı çok Ermeni? Ben ezilenin yanındayım, Kürt'ün de yanındayım. Bir duralamadan sonra aldı. Stalin'in dün gece Zürih'te okuduğumuz kırklardaki sözlerine okur okumaz baş kaldırmak geldi içimden. Ben Türk müyüm? Yanılmaz Stalin yoldaşımız 6-7 milyonluk Türkleri Asya'ya kovacağız diyor. Bu söylem Çar'ın ya da herhangi bir şoven, burjuva devlet başkanının ağzında yadırganmaz. Lenin'in ağzından böyle bir söz çıkacağını düşünebilir misin? Moskova'da Kremlin'i gezersen Lenin'in odasında bir Kafkasya haritası var duvarda, görürsün. Kafkasya'daki irili ufaklı tüm halkların sınırlarını kendi eliyle özenerek çizip belirlemeye çalışmış Lenin. Hiçbir halka haksızlık edilmesin diye nasıl titizlenmiş... Geri kalmış başkırları kendi devletlerine katmaya kalkan Tatarları emperyalist şövenizmle suçlar biliyorsun. Sonradan onun adına yapılanlar birer ikişer ortaya döküldükçe niye yıkıldığımızı iyi anlıyorum. Türksün, Stalin'in Türkiye tarihine ters bakışına içinden tepki duymuşsundur. Gene de Kürtlere yapıldığına inandığın haksızlığı dile getirdin hemen. Komünist olmak bu. Her halk doğal olarak kendisini düşünür. Komünist kendi halkına öteki halkları da düşünmenin bilincini verir. Başka kurtuluş yolumuz mu var? Ya yıkmaya çalıştıklarımız en başa geçenin kafasında örümcek ağı gibi yuva yapmışsa? Düşündüm Stalin'in bu sözleri 6-7 milyonluk Türk halkının Komünist Partisi yöneticilerinin önüne o gün konsaydı tepkileri ne olurdu acaba? Nazım ne derdi söz gelimi? Türkleri Asya'ya kovalayacağız diyor herif. Acılıkla gülümsedi doktor. Ne derdi? Dört nala gelip uzak Asya'dan şiirine dört nala dönüyoruz diye dize eklerdi. Ne derdi başka? Bu memleket bizim değilmiş demek. Kim Stalin'e tepki gösterebilirdi ki o günler? Bir şey diyemezdi de çok acı çekerdi herhalde. Yalnız Vasken o günlerin çizgisini günlük kızgın politikaların itisiyle Stalin'in gizlice açıkladığı bu çarpık pragmatizmi değil, Sovyetlerin dünyaya bildirdikleri ana politikaları belirledi. Doğru olan onu almak bence. Stalin'in bile bozamadığı sosyalizmin başat yanı bu. Alaylı gülümsedi Vasken. Boğazlardaki hasta adam diye İngilizlere Osmanlı'yı parçalayıp bölüşme önerdi Çar gizlice, biliyorsun. Onun devesi kursağında kaldı. Çarlığın başat yanı hangisiydi peki? Kılıf uydurmaya kalkma dacık. O söylem Oporta'daki Marksizme de ters, Leninizme de. En azından halkların düşmanı dediğimiz gizli diplomasi, gerçekler devrimcidir, devrimciler de gerçekçi. Çirkinliklerin örtbas edildiği, göz bağcı yanı ağır basan bir dönemde yaşatıldığımızı çabuk unutuyoruz. Burjuvazi her pisliği yaptı, göreviydi. Kendimizi bu kafalarla içten içe biz yıktık. Boş ver artık bunları da biz işimize bakalım. Şu senin bir arada tasarın düşündükçe çekici geliyor bana. Ama orada ama burada biz bunun üstesinden geliriz dacık. İçine birden ışıklar dolmuştu doktorun. Sevincini bildirmesine kalmadan gülerek ekledi Vasken. Nuh'un gemisi gibi geliyor bana bu. Ciddileşti birden. Çağlar boyu iç içe ezilen, ezdirilen halkların coğrafyasındayız. Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Süryanisi aslında hepsi tarihsel varsıllığı ülkenin. Her kasırga kopuşunda nice kültür sanat değerleri yitip gitmiş. Yitiren ülke hepimiz, insanlık. Tufandan kaçan halklar bizim yapıya sığınsınlar, dayanışma içinde ellerindeki değerleri savunup korumayı öğrensinler. Sevgiyi, kardeşliği bulsunlar burada. Nuh'un gemisi dediğim bu benim. Bundan daha doğru nasıl anlaşılabilirdi ki? Sessiz bir mutlulukla dinliyordu doktor. Ermeniliğin bir işe yaradı hiç değilse dacık. Tüm bastırmalara, yatsımalara karşın kıyıma uğratılan Ermenilerin bizim toplumda nasıl varsıl bir kültür sanat elçiliği yaptıklarının ayrımına vardım.